Ayrım 12. Zadik. 5. Bölüm. İki gezginin tecrübeleri ve muhakemeleri. Yukromegas, nesnenin göründüğü yere doğru yavaşçacık elini uzattı. İki parmağını ileri sürdü ve aldanmış olabileceği korkusuyla hemen geri çekti. Sonra parmaklarını açıp ardından kapayarak bu bayları taşıyan gemiyi büyük bir ustalıkla yakaladı ve ezme korkusuyla hiç acele etmeden tırnağı üzerine koydu. Satürnlü cüce, işte ilkinden oldukça farklı bir hayvan dedi. Siriuslu hayvan olduğu ileri sürülen şeyi avucun içine koydu. Bir fırtınaya yakalandıklarını ve şimdi de bir tür kaya üzerinde olduklarını sanan yolcularla gemi mürettebatı sağa sola koşuşmaya başladılar. Tayfalar şarap fıçılarını kaparak Yukromegas'ın avucuna fırlattılar ve ardından da kendileri içtiler, indiler. Geometri bilginleri yükseklik ölçüm aygıtlarını, açılır kapanır rasat aygıtlarını ve Lapon hizmetçilerini alarak Sirius'un parmakları üzerine indiler. O kadar çok tepindiler ki Yukromegas sonunda kıpırdayan bir şeylerin parmağını gıdıkladığını hissetti. Rasat aygıtının ucu demirli ayaklarından biri işaret parmağına bir ayak derinliğine batırılmıştı. Bu karıncalanma nedeniyle elinde tuttuğu küçük hayvandan bir şeyin çıkmış olduğu sonucuna vardı ama başlangıcı daha fazla kuşkulanmadı. Bir balinayı veya bir gemiyi ancak gösteren bir mikroskop İnsan kadar küçük varlıkları göstermeye elbette yetemezdi. Kimsenin öz saygısını sarsmayı kesinlikle istemem. Ama burada küçük bir not düşmeye kendimi zorunlu hissediyorum. İnsanların 5 ayaklık boylarıyla yeryüzünde işgal ettikleri yer, boyu yaklaşık olarak bir parmağın 600.000'de biri kadar olan bir hayvanın, çevresi 10 ayak kadar olan bir top üzerindeki yeri kadardır ancak. Organların orantısı bizimkiyle aynı olan ve dünyayı avucunda tutabilecek büyüklükte bir madde biçimi tasavvur ediniz. Üstelik bu madde biçiminden çok sayıda bulunabilir. Bize iki köye mal olan veya iki köye kazandıran bir savaş hakkında bu varlıkların ne düşüneceklerini lütfen bir düşününüz. Sirius'lu filozofumuzun biraz önce sözünü ettiği mikropları fark edebilmesi için ne muazzam bir ustalığa sahip olması gerekiyordu. Leeuwenhoek ve Hart Soker bizi oluşturan çekirdeği ilk gördüklerinde veya gördüklerini sandıklarında daha şaşırtıcı bir buluş yapmış değillerdi. Yukromegas bu küçük makinelerin hareket ettiklerini görmekten, gidiş gelişlerini, koşuşturmalarını, yaptıkları işleri yakından izlemekten ne büyük bir zevk duymuş olmalıdır. Nasıl haykırdı, nasıl bir sevinçle mikroskoplarından birini yol arkadaşına uzattı. İkisi birden haykırdılar. Onları görüyorum, şu yükleri taşıyanlara, eğilip kalkanlara bak. Böyle konuşurlarken bu kadar yeni nesneler görmenin verdiği zevkle ve onları yitirme korkusuyla elleri titriyordu. Kuşkunun en aşırısından, inancın en aşırısına geçen Satürnlü, onların üremeye çalıştıklarını zannetti. Aha diyordu, doğayı iş üzerinde yakaladım. Ama ister mikroskop kullanılsın, ister kullanılmasın, çoğu kez olduğu gibi görüntüye aldanıyordu. 6. Bölüm. İnsanlarlayken başlarına gelenler. Yüce arkadaşından daha iyi bir gözlemci olan Yukromegas, atomların birbirleriyle konuşmakta olduklarını açıkça gördü. Üreme konusundaki yanılgısından dolayı utanç duyan ve böylesi varlıkların fikir sahibi olabileceklerine inanmak istemeyen arkadaşının dikkatini buna çekti. Sürüşlü kadar ona da dil bahşedilmişti. Atomlarımızın konuştuğunu işitmiyordu. Dolayısıyla onların konuşmadıklarını varsayıyordu. Ayrıca bu zor fark edilebilen varlıkların nasıl olur da konuşma organları olurdu ve birbirlerine ne söyleyebilirlerdi? Konuşmak için az çok düşünmek gerekirdi ama eğer düşünüyorlarsa o halde ruha benzer bir şeylere sahip olmalıydılar. Oysa bu varlıklarda ruh benzeri bir şeylerin olduğunu düşünmek ona saçma geliyordu. Sürüştü ama dedi, daha demin onların seviştiklerini düşünüyordunuz. Düşünmeksizin ve birkaç söz söylemeksizin ya da en azından niyetinin anlaşılmasını sağlamaksızın sevişilebileceğini mi zannediyorsunuz? Öte yandan bir sav ileri sürmenin çocuk yapmaktan daha mı zor olduğunu varsayıyorsunuz? Benim için her ikisi de tam anlamıyla birer sır. Artık, dedi cüce, ne inanmaya ne inkara cesaretim var. Artık hiçbir fikrim yok. Bu böcekleri incelemek gerekiyor, daha sonra akıl yürütürüz. Mikromegas pekala diye yanıtladı ve hemen cebinden bir tırnak makası çıkararak oracıkta tırnağından Huni'ye benzer kocaman bir konuşma borazanı yaptı ve borazanın dar ucunu kendi kulağına dayadı. Borazanın ağzı bütün gemiyi ve mürettebatı çepeçevre içine alıyordu. En hafif sesler bile tırnağın dolambaçlı lifleri tarafından yakalanıyor ve göklerin filozofu ustalığı sayesinde aşağıdaki böceklerin vızıltısını mükemmelen duyabiliyordu. Kısa bir süre içerisinde sesleri birbirinden ayırt etmeye başladı ve sonunda Fransızcayı anlamayı başardı. Cüce de aynısını ama çok daha güçlükle yaptı. Gezginlerin şaşkınlığı her an artıyordu. Güvelerin oldukça aklı başında laflar ettiğini duyuyorlardı. Doğanın bu oyunu onlara tamamen anlaşılmaz gözüküyordu. Sürüslü ile cüce arkadaşının onlarla konuşmaya can attıklarından emin olabilirsiniz ama cüce, gök gürültüsünü andıran sesinin, hele mikromegasın sesinin daha anlaşılmadan onları sağır etmesinden korkuyordu. Sesin gücünü azaltmak gerekiyordu. Ağızlarına sivri uçları gemiye kadar uzanan bir tür kürdanlar koydular. Sirius'lu cüceyi dizleri üzerinde gemiyi mürettebatıyla birlikte bir tırnağı üzerinde tutuyordu. Başını eğmiş, alçak sesle konuşuyordu. Sonunda bu ve daha bir sürü önlem sayesinde onlara hitap etmeyi başardı. Yüce Yaratan'ın sonsuz küçüklüğün uçurumunda yaratmak lütfunda bulunduğu görünmez böcekler, bu nüfuz edilmez sırların sırlara ulaşmama izin verdiği için ona hamd ediyorum. Mahiyetimde hiç kimse belki de size bakmaya bile tenezzül etmez ama ben kimseyi hor görmem ve sizi himayemi sunuyorum. Bu sözleri duyan insanlar hiç kimsenin asla şaşırmadığı kadar şaşırdılar. Sesin nereden geldiğini anlayamamışlardı. Geminin papazı belayı def etmek için dualar okumaya, tayfalar sövüp saymaya, filozoflar bir sistem oluşturmaya başladılar ama nasıl bir sistem kurarlarsa kursunlar, kimin konuştuğunu bulamıyorlardı. Sesi, Mikromegas'ın sesinden çok daha yumuşak olan Satürnlü cüce onlara ne tür varlıklarla karşı karşıya olduklarını birkaç sözlükle kısaca öğretti. Satürn'den başlayarak yolculuklarını anlattı, Monsör Mikromegas'ı betimledi ve bu kadar küçük olmalarından dolayı yakındıktan sonra onlara her zaman yokluğun sınırındaki bu sefil durumda mı bulunduklarını, balinalara ait gözüken bu dünyada ne yaptıklarını, mutlu olup olmadıklarını, çoğalıp çoğalmadıklarını, ruhları olup olmadığını ve bu türden daha bir sürü soru sordu. Ahkam kesmeyi seven, diğerlerinden daha yürekli ve ruhundan kuşku duyulmasına çok alınmış biri, alidatıyla iki ölçüm yaptıktan sonra karşısındakine şöyle dedi. Sayın bayım, öyle gözüküyor ki boyunuz bin toyse geldiği için bir ruha, bin toyse diye aykırdı cüce. Aman Allah'ım, nasıl olur da benim boyumu bilebilir? Bir parmak bile yanılmadı. Bu atom boyumu gerçekten ölçtü. O bir geometri bilgini Benim büyüklüğümü biliyor ve onu ancak bir mikroskop yardımıyla gören ben, henüz onun boyunu bilmiyorum. Evet, boyunuzu ölçtüm, dedi fizikçi. Dahası kocaman arkadaşınızın boyunu da ölçeceğim. Öneri kabul edildi ve ekselansları boylu boyunca yere uzandı. Çünkü ayakta durduğunda başı bulutların üzerine çıkıyordu. Ve filozoflarımız Doktor Swift'in adını vereceği ama kadınlara duyduğum büyük saygı yüzünden benim söyleyemeyeceğim bir yerine kocaman bir ağaç diktiler. Sonra üçgenlere bölme yöntemiyle gördükleri şeyin 120 bin ayak boyunda genç biri olduğu sonucuna vardılar. O zaman Mikromegas şunları söyledi. Hiçbir şey konusunda görünürdeki büyüklüğüne bakarak karar vermemek gerektiğini şimdi her zamankinden daha iyi anlıyorum. Ey çok hakir görülebilecek maddelere zeka veren Tanrım, sonsuz küçükte sana sonsuz büyük kadar az çabaya mal olur ve eğer bunlardan çok daha küçük varlıklar bulunabilirse onlar da göklerde gördüğüm ve bir tek ayağa şu indiğim gezegeni kaplayacak kadar büyük hayvanlardan üstün bir zekaya sahip olabilirler. Filozoflardan biri Mikromegas'a insanlardan çok küçük zeki varlıkların varlığına kesinlikle inandığı yanıtını verdi ve Virgil'in arılar üzerinde anlattığı tüm o uydurmaca sözleri değil de Sivan Merdam'ın keşfettiği ve Remur'un teşrih ettiği şeyleri aktardı. Ona insanlar için arılar neyse aynı şey olan hayvanlar olduğunu ve Sirius'un kendisinin de sözünü ettiği o muazzam büyük hayvanlar için aynı şey olduğunu, bu büyük hayvanların da yanlarında atomlar gibi kalacağı varlıklar olduğunu öğretti. Konuşma yavaş yavaş ilginç bir hal alıyordu ve Mikromegas şöyle konuştu. 7. Bölüm İnsanlarla Sohbet. Ey yüce Tanrı'nın ustalığını ve gücünü gösterdiği zeki atomlar! Gezegeninizin üzerinde yaşadığınız zevklerin çok saf olduğuna hiç kuşku yoktur. Çünkü bu kadar az madde ve neredeyse tamamen zekadan ibaret olduğunuza göre bütün yaşamınızı severek ve düşünerek geçiriyor olmalısınız. Bu gerçek zekaların yaşamıdır. Hiçbir yerde gerçek mutluluk görmedim ama burada bulunduğuna kuşku yok. Bu söyleme bütün filozoflar kafa salladılar. Diğerlerinden daha içten olan biri, pek fazla saygı duyulmayan, çok az sayıda insanın dışında bütün geri kalanların deli, kötü yürekli ve mutsuz olduklarına kesinlikle inandığını itiraf etti. Eğer kötülük maddeden geliyorsa, kötülük yapmak için bize gerekenden çok maddeye, zekadan geliyorsa gerekenden çok zekaya sahibiz. Sizinle bunları konuştuğumuz şu anda bizim tümü türümüzden şapka giymiş 100 bin çılgının sarıklı 100 bin başka hayvanı öldürmekte veya onlar tarafından katledilmekte olduğunu ve dünyanın her tarafında çok eski zamanlardan beri birbirimize böyle davranmakta olduğumuzu biliyor musunuz? Sirius'u titredi ve bu kadar zayıf hayvanlar arasında bu korkunç kavgaların nedenini sordu. Hepsi sizin topuğunuzdan daha büyük olmayan bir avuç toprak için diye yanıtladı filozof. Bu birbirlerini boğazlayan milyonlarca insandan hiçbiri bu topraklarda en ufacık bir hak iddia ediyor değiller. Mesele sadece bu toprakların sultan denilen bir adamın mı, yoksa bilmem neden çar denilen bir başka adamın mı olacağından ibaret. Bunlardan ne biri ne de diğeri kavga konusu toprağı ömründe görmüştür ne de görecektir. Bu birbirini boğazlayan hayvanların hemen hemen hiçbiri boğazlamakta olduğu diğer hayvanı ömründe görmemiştir. Ah sefiller, diye haykırdı Sirius'lu. Böylesine bir kudurmuşluğu insan aklı alabilir mi?
Üç adımda oraya gidip üç tekmeyle bu gülünç, katil, karınca sürüsünü ezmek geliyor içimden.
Hiç zahmet etmeyiniz dediler. Onlar birbirlerini mahvetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 10 yıl içerisinde bu sefillerin 1/1'inin bile kalmayacağından emin olabilirsiniz. Birbirlerine kılıç üşürmeseler bile açlık, yorgunluk veya sefahat hemen topunun köküne kibrit suyu ekecek. Öte yandan cezalandırılması gereken onlar değil, yedikleri kabinesinin uzak bir köşesinde hazmederken, milyonlarca insanın katledilmesi emrini veren, sonra büyük bir ciddiyetle Tanrı'ya şükreden barbarlardır. Gezgin bu kadar büyük çelişkiler içerisinde bulduğu insan ırkına acımaya başladığını hissetti. Madem ki dedi bu baylara, siz az sayıda bilge insanlardansınız ve kimseyi para için öldürmüyorsunuz, lütfen söyler misiniz, neyle uğraşıyorsunuz? Anatomik yapılarını öğrenmek için sinekleri kesip biçiyoruz dedi filozof. Çizgileri ölçüyoruz. Sayıları bir araya getiriyoruz. Anladığımız 2-3 konuda uyuşuyor, anlamadığımız 2-3 bin konuda tartışıyoruz. Sirius'lu ile Satürn'lü hemen bu düşünen atomların hangi konuda uyuştuklarını öğrenmek hevesine kapıldılar. Sirius'lu sordu, büyük köpek takım yıldızından, ikizler takım yıldızının büyük takım yıldızına kadar olan mesafeyi ne kadar hesaplıyorsunuz? Hepsi birden yanıtladılar. 32,5 derece. Ya buradan aya, yuvarlak sayı dünya çapının yarısının 60 katı. Havanızın ağırlığı ne kadardır? Onları kıstırdıklarını sanıyorlardı ama hepsi birden havanın aynı hacimdeki en hafif sudan 900, dük altınından 1900 defa daha hafif olduğunu söylediler. Verilen yanıtlardan şaşkına dönen Satürnlü cüce, çeyrek saat önce ruhları olduğunu yatsıdığı bu insanların büyücü olduğunu düşünmeye başlamıştı. Sonunda Mikromegas şöyle dedi, madem ki dışınızda olanları bu kadar iyi biliyorsunuz, kuşkusuz içinizdekileri daha iyi biliyorsunuzdur. Bana ruhunuzun ne olduğunu ve fikirlerinizin nasıl oluştuğunu söyleyiniz. Filozoflar önceki gibi hep bir ağızdan konuştular ama bu sefer hepsi de farklı farklı düşüncelerdi. En yaşlı olanları Aristo'dan alıntılar yapıyor, öteki Descartes'in, birisi Malebranche'in, başkası Leibniz'in, bir başkası Locke'un adını veriyordu. Yaşlı bir Aristo'cu kendine güvenen bir ses tonuyla, ruh dediği bir entelekyadır, bir akıldır ki onunla olduğu şey olmayı başarır. Lore baskısının 633. sayfasında Aristo tam olarak şöyle der. Yunanca'yı çok iyi anlamıyorum dedi dev. Ben de dedi filozof güve. Öyleyse neden Aristo diye birinden Yunanca laflar alıntılıyorsunuz diye sordu Sirius'lu. Çünkü diye yanıtladı bilgin, insan hiç anlamadığı şeyi en az bildiği dilde söylemelidir. Descartes'çi sözü aldı ve dedi ki ruh saf zekadır. Bütün metafizik fikirlere ana karnında sahip olur. Ve oradan çıktığında çok iyi bildiği ve artık hiç öğrenemeyeceği şeyleri öğrenmek için okula gitmek zorunda kalır. 8 fersaklı dev, desenize dedi, çenenizde sakal çıktığında bu kadar cahil olmak için ana karnında ruhunuzun bunca bilgi olmasının pek anlamı yok. Peki zekadan ne anlıyorsunuz? Amma soru dedi teorisyen. En ufacık bir fikrim yok. Maddeyle aynı şey olmadığını söylüyorlar. Peki hiç değilse maddenin ne olduğunu biliyor musunuz? Elbette dedi adam. Örneğin bu taş gridir. Belirli bir biçime sahiptir. 3 boyutludur. Ağırlığı vardır ve bölünebilir. Pekala dedi sürüstü. Şu bölünebilir ağır ve gri şeyin ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Onun bazı özelliklerini görüyorsunuz ama esasını biliyor musunuz? Hayır dedi öteki. Şu halde maddenin ne olduğunu bilmiyorsunuz.
O zaman Mikromegas, baş parmağın üzerindeki bir başka bilgine ruhun ne olduğunu ve ruhun ne yaptığı sorusunu yöneltti. Hiçbir şey diye yanıtladı Malebranche'cı. Her şeyi benim için yapan Tanrı'dır. Her şeyi onda görüyorum, her şeyi onunla yapıyorum. Ben karışmadan her şeyi yapan odur. Desenize diye yanıtladı Sürüsü Bilge. Yok gibi bir şey. Orada bulunan bir Leibnizciye, ya siz dostum, sizin ruhunuz nedir diye sordu. Ruh dedi, Leibnizci, gövdem zil çalarken saati gösteren ibredir. Ya da isterseniz şöyle diyelim, gövdem saati gösterirken zil çalan odur. Ya da ruhum evrenin aynası, gövdem aynanın çerçevesidir. Çok açık bir şey bu. Gönlü biraz luktan yana biri vardı orada, sonunda söz ona verildiğinde şöyle dedi. Nasıl düşündüğümü bilmiyorum ama duyularımın yardımı olmadan asla düşünmemiş olduğumu biliyorum. Maddesi olmayan zeki varlıkların mevcudiyetinden kuşku duymuyorum ama maddeye Tanrı'nın düşünce vermiş olması olasılığından doğrusu epeyce kuşkuluyum. Ebedi güce saygı duyuyorum. Ona sınır koymak bana düşmez. Hiçbir iddiada bulunmuyorum. Düşündüğümüzden çok daha fazla şeyin olası olduğuna inanmakla yetiniyorum. Sürüüstü hayvan gülümsedi. Bu son adamı diğerlerinden daha az akıllı bulmadı. Satürnlü cüce ise boyutları bu kadar orantısız olmasaydı Luke'un bu çömezini kucaklayabilirdi. Ama ne yazık ki orada bütün filozof hayvancıkların sözünü kesen akademik, kara şapkalı, küçük bir hayvancık vardı. Bütün sırların yanıtının Aquinalı St. Thomas'ın La Somme adlı yapıtında bulunduğunu söyledi. İki göksel varlığı tepeden tırnağa süzdü ve onlara kendilerinin, dünyalarının, güneşlerinin, yıldızlarının, her şeyin yalnız ve yalnız insan için yaratılmış olduğunu bildirdi. Bu söylev üzerine bizim iki gezgin Homer'e göre tanrıların payına düşen bitmez tükenmez bir gülüşle birbirleri üzerine yığıldılar. Omuzları karınları sarsılıyordu. Bu kasılmalar sırasında Sirius'un tırnağı üzerinde tuttuğu gemi Satürn'ün pantolon ceplerinden birine düştü. Bu iki iyi yürekli insan uzun süre aradıktan sonra gemiyi ve mürettebatı bularak her şeyi yeniden düzene koydular. Sirius'lu küçük güveleri karşısına aldı ve sonsuz küçük şeylerin bu kadar gururlu olmalarına esasen biraz gücenmiş olmakla birlikte onlarla kibar bir tonda konuştu. Kullanımlarına uygun küçük bir yazıyla yazılmış, içinde şeylerin niteliğini bulacakları güzel bir felsefe kitabı hazırlayacağına onlara söz verdi. Gerçekten de gitmeden önce bu cildi onlara verdi. Kitap Paris'e Bilimler Akademisi'ne götürüldü ama akademi sekreteri kitabı açtığında boş sayfalardan başka bir şey göremedi. Ah dedi, ben de bundan kuşkulanıyordum. 12. ayrımın sonu, sayfa 134.